Ayrım 16. Abi nereye gidiyoruz? Allah bu kızı alana sabır versin. 2 dakika sus da otur işte. Bak Melihan'ın sesi çıkıyor mu? Nereye gidelim Yusuf? Soruma yanıt alamayınca dönüp intihardan vazgeçirmeye çalıştığımız arkadaşıma baktım. Yusuf çoktan gideceği yere gitmiş, oturduğu koltukta yalnız posası kalmış. Bu şimdi konuşma yapacak da kız cüşü huruşa gelip Almanya pasaportunu yırtacak. Uyansın diye baldırını dürtünce irkildi. Bak kızlar nereye gideceğimizi soruyorlar. Ben bilmem ki. Allah senin cezanı vermesin. İntihar etmeyi bilirsin ama, dedim. Karnına yumruk yemiş gibi dudaklarını büzdü. Sanki motor bile sustu. Biraz sert kaçtığının farkındayım. Ekip niye toplandığımızı unutmasın diye yaptım. Sola pazar yerine kırdım direksiyonu. Yusuf'a yan gözle bir daha bakınca rolünü aslında gayet iyi oynadığını fark ettim. Salmış çocuk kendini. Bileklerini çoktan kesmiş de içinde bir damla kan kalmamış. Kavaklar Altı Parkı'na gidelim abi. Gören olmaz mı? Yo, akşamları pek kimse gitmiyor oraya. Kaşlarımı çatıp dikiz aynasından gözlerine yapıştım. Sen nereden biliyorsun akşamları tenha olan parkları? Abi yavaş, Cengiz. Ve ben niye çıkartıyorum arabayı kaldırıma? Çöp varillerine bir tampon boyu kala durdum. Helal olsun Melihan'a, bir onun sesi çıkmadı. Tamam tamam, her şey kontrol altında. Önüne niye bakmıyorsun abi? Kız kardeşimin gece yarısı tenhalarda dolaştığını öğreniyorum da ondan. Şu iş bitsin soracağım ben sana. Bu lanet vites de geriye çekmiyor bir türlü. Ayağını debriyajdan çekip tekrar bas abi. O niyeymiş? Takıldı mı debriyaja tekrar basmak gerekiyor. Direksiyonun başında oturduğu yok da çok bilmişlik yapıyor o kala. Hadi gör bakalım bir faydası var mı demek için ayağımı debriyajdan çekip tekrar bastım. Vites tık diye geçince şaşkınlıktan ağzımı açamadım. Gizli gizli arabayı da mı kaçırıyor acaba? İyice bir ifadesini almalı bu kızın. Kaldırımdan inerken tekerleri milim milim döndürdüm. Benim yerimde acemi biri olsaydı kesin tamponu harcamıştı. Öyleyse Kavaklar Altı Parkı'na gidiyoruz, dedim yine pati çektirerek kalkarken. Göbekten sola döndüm. Önümde yaşlı bir adam bisikletiyle saatte 10 metre hızla giderken yolu tam ortalamaya çalışıyor. Hafiften bir kornaya dokundum. Herifin tındığı yok. Babası ölürken yolu buna bırakmış, bir de yemin ettirmiş kimseye kullandırtmasın diye. Otur tampona, gideceği yere kadar sevabına götür ama şimdi Allah katında daha makbul bir işin peşindeyim. Vitesi boşa alıp gazı bir kökledim. Aynı anda kornayı da bağırtınca amcanın feleği şaştı. Ben açtığı yoldan geçerken o kaldırımı aşmış yandaki evlerden birine davetsiz dalmak üzereydi. Abi ne yapıyorsun ya? Şimdi dikiz aynasından sana ne yaptığımı anlatacağım ama yine yoldan çıkmak istemiyorum. Pekin gibi memleket. Bütün yolları bisikletliler işgal etmiş. İleride onlara özel yol yaptıracağım. Yalnız bunun tamamını cebimden karşılayamam. Belediyenin de buna yardımcı olması şart. Neticede ben de parayı denizden kum çeker gibi kazanmayacağım. Kırmızı ışıkta geçince lafı ağzına tıktım İlkay'ın. Yol boştu. Dümdüz devam etseydim doğrudan stadyumun önüne çıkacaktık ama ben özellikle sağa döndüm, sonra da sola. Düğün salonunun yanından geçerken de iyice yavaşladım ve başımı çevirip Yusuf'a baktım. İşte dostum, şansını doğru kullanmazsan 2 gün sonra sevdiğin kız burada bir başka adamla dans edecek. Belediyenin gönderdiği bir herif onların karı koca olduklarını duyuracak. Mediha şu kapıdan Almancının kollarında çıkacak ve devamını biliyorsun. Delikanlı adamın kalbi dayanır mı buna? Dayanmaz. Öyleyse göreyim seni. Bu akşam Kavaklar Altı Parkı'nda yıldızların şahitliğinde Mediha'nın yeşil gözlerinin içine bak ve hayatının en güzel bestesini yap ki ömrünün geri kalan bölümünde aşk acısını feryatlarından başka ezgilerde tımbırdatabilesin. Hadisenin merkezinde değilken benim bile içim köpürdü. Sen esas oğlansın. Üstüne bir de müzisyensin. Kim tutabilir seni? Buradan Almanya'ya kadar name yapabilmen lazım. Kızlar olmasaydı bunları söylerdim şimdi ona. Çekirgesini ölüm kalım dövüşüne hazırlayan Çinli bir usta gibi hissediyorum kendimi. Düğün salonu geride kalınca yüklendim yeniden gaza. Yolun bitiminde sağa döndüm ve stadyuma gelince tekrar sağa. Gerçekten de park tenha görünüyor. Yine de ana kapıdan girmesek daha iyi. Patikaya sürdüm arabayı ve arkadaki arsaya park ettim. İnince sayım yaptım, eksik görünüyoruz. Ben, Mediha ve İlkay. Çok affedersiniz, bir hıyar kayıp. Sağ ön koltukta oturmuş, onu tekmeleyerek çıkartmamı bekliyor. Kapıyı açıp kafamı uzattım içeri. Dişlerim tamamen kenetli, öfkeyle sordum. Gelmiyor musun oğlum? Abi ben şimdi... Ne şimdisi? Ne konuşacağım ben onunla? Kız 2 gün sonra evlenecek ya, sen de tıpkı bir koca karı gibi bilmesi gerekenleri anlatacaksın ona. Hey benim güzel Allah'ım, bir giriştiğim organizasyona bir de elimdeki malzemeye bak. Şu halde kızın önüne bıraksam İki gün sonraki düğünün resmi damat adayı ve üstüne Münih Filarmoni Orkestrası'nın en has adamı da olsa kız yol yakınken döneyim der. Kafamı arabadan çıkarttım. Siz şu köşedeki masaya oturun, biz geliyoruz. Tamam, konuşun, biz burada bekliyoruz dedi İlkay. Aferin. Kız başlarına oturmaya çekindiler. Böyle arabanın başında beklemeleri de şık değil ya, başka çare yok. Gidip Yusuf'un yanına oturdum. Yusuf. Oğlum bak, insanın hayatta önemli kararlar vermesi gereken anlar vardır. Anladın mı? Hı. Geri dönüşü olmayan anlar. Anladın mı? Kafasını salladı. İşte bu an öyle bir an. Geri dönüşü olmayacak bir an. Hayatının konuşmasını yapacaksın oğlum kızla. Onu sevdiğini söyleyeceksin. Yıldızlardan bahsedeceksin. Onsuz yaşayamadığından, yalnız onun için nefes aldığından filan. Anladın mı? Coştum, tutamıyorum kendimi. Konuştukça konuşasım geliyor. Ağzımı açıp kapatıyorum, sözcükler kendiliğinden dökülüyor dudaklarımdan. Şu an elimde Yusuf'un gitarı olsa, vallahi bir yandan onu da çalarım. Cengiz, kızın güzelliğini anlatması gerektiğini söylemiyorum sadece. Kızın güzelliğini anlatırken kullanacağı cümleleri de hazır veriyorum. Aşkının büyüklüğünü onun yerine resmediyorum. Cengiz, kolumu dürtünce durdum. Abi, kızlar dışarıda bekliyorlar, çıkalım artık. Anladın mı sen? Anladım. Gözlerinin içine diktim gözlerimi. Gerçekten de anlamış gibi bakıyor. Bak, intihar edeceğini sık sık vurguluyorsun, tamam mı? Tamam. Planda küçücük bir değişiklik yapıp biraz bekledikten sonra çıkmasını söyledim. Umutsuz gözlerle baktım kuzenime. Ben vazgeçiremedim. Kesin intihar edeceğim diyor. Mediha'dan çok İlkay etkilendi. Yapar mı yapar dedim. Eminim kuzenim sevmediği bir adamla evlenmek pahasına kendisine aşık bir insanı öldürmeyecektir. Arabanın kapısı açıldı ve Yusuf çıktı. Evet, yüzündeki üzgün ifade gayet iyi. Senin için işi o kadar kolaylaştırdım ki bundan sonrasını beceremezsen zaten yaşama. Arabanın kapısını kilitleyip hadi gidelim dedim. Yusuf Mediha'nın onu dövmesinden fena halde korkuyormuş gibi arkama saklanarak yürüyor. Parkın daracık kapısından geçerken de en sona kalmaya çalıştı ama kaçmasından korktuğum için izin vermedim. Köşedeki masaya doğru yürüdük. Mediha arkası havuza dönük oturdu. Tam karşısındaki sandalyeyi çekip Yusuf'a işaret ettim. Biraz zorlansa da kızın karşısına yerleşmeyi becerdi. Siz konuşun dedim. İki masa yanına oturduk İlkay'la. Yusuf çok garip duruyor abi. Tabii garip olur kızım. Herif iki gün sonra ölüyor. Korkuyla yüzünü buruşturunca yanağındaki gamze çıktı ortaya. Ay abi, ne biçim konuşuyorsun öyle? Sen buranın akşamları tenha olduğunu nereden biliyorsun? Dershaneden dönerken geçiyorum ya. Yanıt vermek için hiç beklemedi ve takılmadı. Doğru söylüyor herhalde. Aslında gece yarısı dershanelere gitmeler filan da sakat. Kocaman kız olmuş, yarın biri takılır peşine, al başına belayı. İyi görebileyim diye sandalyemi yan çevirdim. Yusuf bir şeyler anlatıyor da öyle çok coşkulu gözükmüyor. Mola isteyip silkelesen mi hergeleyi? Mediha'nın yanında da tenis topu gibi kalmış kerata. Kız boylu tabii. Bizimki hem ufak hem tombul. Güzel çocuk bu Yusuf. Ay nesi güzel abi? Şekli şemali, düzgün yani. Yorum yapmadı İlkay. Galiba benimle aynı fikirde değil. En azından Almancı'dan iyi. Cemal abi yakışıklı bir kere abi. O karga gibi burunla. Boyu posu var en azından. Allah'ın leyleği işte. Yo, hiç de değil. Spor yapmış. Vücudu gayet güzel. Utanmaz bacaksıza bak. Elin Almancısının kaslı vücudundan bahsediyor abisine. İstersen Mediha cayınca seni verelim. Vallahi billahi hoşuna gitti. Kız milleti değil misiniz? Topunuzun köküne kibrit suyu. Almancı yakışıklı olabilir, zengin olabilir, sırtını Avrupa'ya da dayamış olabilir ama bir kusuru var. İki gün sonra bileklerini kesme olasılığı yok. Umarım Yusuf intihar mevzusunu hakkını vererek işlemeyi becerir. Ne içersiniz? Siz içseniz içseniz zıkkım içersiniz der gibi sordu bunu tepemize dikilen suratsız garson. Bize dört tane kola getir. İki kişi niye dört kola istiyor diye salaklaştı. İkisi şu masaya. Şimdi muhabbetin ortasına dalıp Yusuf'u hepten felç etmesin. İlkay garsonun arkasından bakıp belki kola içmeyeceklerdi abi. Kız haklı işte. Ya ne fark eder kızım, biz buraya susadık da mı geldik? Saçmaladığını anladığından hiç sesini çıkarmadı. Herif intihar edecek, intihar. Otopside midesinden ha kola çıkmış ha ayran. Ya abi ya. Bu defa da ben hak veriyorum ona, biraz abarttım. Yazık be çocuğa dedim. Gözlerimin önüne Yusuf'un mermer bir tezgahın üzerinde yatan cansız bedeni geldi, ürperdim. O da madem deli gibi aşık niye bu kadar beklemiş? Çatılmış kaşlarına baktım kardeşimin. Benim hatırladığım daha kalındı bunlar. Söz olmuş, nişan olmuş, düğüne 2 gün kala aklı başına gelmiş. Sen kaşlarını mı alıyorsun kız? Donup kaldı edepsiz. Kız senin yaşın kaç, başın kaç, utanmıyor musun? Abi her şeye karışma sen ya. Dudakları titremeye başladı. Biraz daha gitsem üzerine ağlayacak. Yaptığından utanmasa böyle hassaslaşır mı? Yusuf'un derdini bir çözelim, buna da iyi bir ayar çekmek şart. Vicdansızlaşma kızım, çocuğun aklı başına geç geldi diye ölmesi mi lazım? Konu değilsin diye söyledim bunu. İkide bir ölümden bahsedip durma abi. Benim çok mu hoşuma gidiyor zannediyorsun kızım? En yakın dostum toprak olacak. Kola deyip garson önümüze şişeleri bıraktı. Peçete, sipsi, bardak hiçbiri yok. Bu parkı ben işletiyor olsaydım bu herifi buraya ancak ağaç diye dikerdim. Onlarınkileri de buraya bırak dedim. Kendim götürüp ortamı da yoklarım. Gerçi vaziyet pek parlak gözükmüyor. Yusuf karnından ya da başka bir yerinden konuşmayı bilmiyorsa deminden beri tek kelime ettiği yok. Hala niye dikildiğini anlamak için tepemizdeki keresteye baktım. Ücreti hemen alıyoruz. Kütük 4 tane kola parası biriktirip buraya geldiğimizi zannetmesin diye elimi bilerek yanlış cebe sokup arabanın anahtarını masanın ortasına attım. Sonra da herifin suratına bakmadan parayı uzattım. Üstünü verirken utanmadan ağırdan alıyor ki bahşiş vereyim. Surat da sevimlileşti birden. Ulan alnımda enayi yazsa bile senin onu okuyabilecek kadar tahsilin var mı? En son bozuklukları da alıp cebime attım. Bahşiş bekledi abi dedi İlkay. Ben hayal kırıklığıyla ayrılan hıyarın ense tıraşını seyrederken. Hayvanat bahçesinde goril olarak işe girmedikçe benden kuruş alamaz. Abi dedi gülerek. Ortamı yumuşatmak konusundaki becerime kendim bile hayranım. Şunların kolalarını götüreyim dedim. Masadan kalktım, yanlarına doğru gidiyorum. Yusuf ağzında bir şeyler geveliyor galiba ama benim ona öğrettiklerimi anlattığından emin değilim. Buyurun kolalarınız. Medihaya çaktırmadan cesaretlendirmek için göz kırptım müstakbel intihar kurbanına. Önüne koyduğum şişeye bütün sorunlarını çözecek bir iksirmiş gibi yapıştı. Yanlarından ayrılmadan önce kuzenimin gözlerinde etkilenmiş bir ifade aradım ama her zamanki boş bakışlardan fazlasını göremedim. ''Nerede kaldınız?'' dedi annem bizi bahçede karşılarken. ''Gülseren'in abisinin düğün kasetini seyrettik.'' Tıpkı parkın akşamları tenha olduğunu nereden bildiğini sorduğumdaki gibi bu yalanı da hiç beklemeden uydurdu İlkay. Korkulur bu kızdan. Belki annemi, babamı ve beni parmağında oynatıyor da ruhumuz duymuyor. ''Cemal telefon etti.'' dedi annem Mediha'ya. Kuzenim herhangi birinden bahsediliyormuş gibi ilgisiz karşıladı haberi. Onu tanımasam parkta Yusuf'tan çok etkilendi de nişanlısını sildi diyeceğim. Sana düğün için bir sürprizi varmış ama annesi ne olduğunu söyletemedi. Bunu da düğünlere ve sürprizlere fazlasıyla alışık bir insanın soğukluğuyla karşıladı. Onları aşağıda bırakıp yukarı bizim daireye çıktım. 3-5 saat önce annemin gelip beni kaldırdığı kanepeye uzandım. Canım şu an bir tek şey yapmak istiyor. Gidip Yusuf'u bir temiz sopalamak. Mediha'ya intihar etmeyeceğine dair söz vermiş. Oysa ben ona en güçlü silahımızın bu olduğunu bir geri zekalının kavrayabileceği açıklıkta anlatmıştım. Daha ne yapabilirdim? Kendi kuzenimi kaçırıp zorla ona veremem ki. Senin yerinde ben olsaydım Yusuf, sevdiğim kız için dünyanın dönüş yönünü bile değiştirirdim. Bir film seyretmiştim, o geldi aklıma. Adamın burnu çok uzundu da sevdiği kadını açılamıyordu. Salağın tekine yardım ediyordu kadını tavlasın diye. Sonuç hüsrandı. Allah'tan ben aşkın sıkıntılı bir uğraş olduğunu bilecek kadar gerçekçiyim. Yaşıtlarım gibi hayal aleminde dolaşmıyorum. Yok hayır, hiç aşık olmadan ölecek değilim. Her şeyin zamanı var. Kaldırabileceğin yükün altına gireceksin. Biraz ağırlaşmayı bekleyeceksin ki sevda rüzgarı ayaklarını yerden kesemesin. Zengin, güçlü ve olgun bir erkeğin aşkıyla zavallı Yusufcuğun gibi olur mu? Gözlerimi kapatıp 10-15 yıl sonraki halimi düşündüm. Üzerimde nefis bir takım elbise, şakaklarımda hafif kırlar, altımda lüks bir araba. Yakışıklı mıyım ben acaba? Gerçekten merak ediyorum bunu. Kendimi kadın gözüyle görebilmeyi çok isterdim. İşin aslı para olduktan sonra tipin de o kadar önemi yok. İleride kadınlar beni çok beğenecekler ve karım olmak için can atacaklar. Hiçbirine yüz vermeyeceğim, biri hariç. Bir kez aşık olup ölene kadar aşık kalacağım kadın. Bazı geceler gözlerimi kapattığımda onu görür gibi oluyorum. Sanki elime kalem alıp zorlasam resmini çizeceğim kağıda. Büyü bozulmasın diye yapmıyorum bunu. Zamanı geldiğinde onu görünce hemen tanıyacağım. Yıllardır seni bekliyordum diyecek bana. Geceleri kendimi böyle düşüncelere kaptırıp sabah uyandığımda da utanıyorum. Kanepeden kalkıp odama gittim, pijamalarımı giyindim. Bu gece her zamankinden başkayım. İşte gözlerimi kapatmadan bile hayali sevgilimin yüzünü görüyorum. Galiba Yusuf'un durumu iyiden iyiye hassaslaştırdı beni. O uzun burunlu adamın filminde yakışıklı ama salak olan aşık ölmüştü. Benim zavallı dostum yakışıklı da değil, sadece salak. İleride bir baltaya sap olamazsa, ki bu hiç de küçük bir olasılık sayılmaz, ona ölene kadar bakacağım. Aşağıdakilerin gülüşmeleri geliyor kulağıma. Ne zaman kalkıp gitmeyi düşünüyor bunlar? Dayım boğazını patlatarak bir şeyler anlatıyor. Kesin ağzını bozmadan edemiyordur ve annem renkten renge giriyordur. Yorgun hissediyorum kendimi, uykum geliyor. Sabah kahvaltıdan sonra kuaför tantanası başladı. Akşamki kına için sülaledeki bütün kadınların kafalarını süslemeleri gerekiyormuş. Üçüncü turdan dönmüştüm ki annem beni yine bahçede karşıladı ve hemen yukarı çıkıp salonda kendisini beklememi söyledi. Yüzündeki ifadeyi tanıdım. Çocukken banyonun kapısı altındaki aralığı havlularla kapatıp havuz yapmayı denemiştik. Yalıtımdaki başarısızlığımız yüzünden bütün evi su basmıştı. O günkü gibi bakıyordu. Kapı açıldı ve önden İlkay, arkasından annem girdi içeri. Daha doğrusu annem kardeşimi içeri fırlattı. ''Dün akşam parkta ne işiniz vardı?'' Sürpriz bir soru. ''Ne karıştırıyorsunuz? Hemen anlatın, vallahi koparırım etlerinizi.'' O gün, yani evi su bastığı gün hayatımızın en kötü dayağını yemiştik annemden. 8 yaşındaymışım gibi korktum birden. Ya ne parkı anne? Kardeşim soruyu soruyla karşıladı. Sus, inkar etmeyin, Sevim görmüş sizi. Meliha ile Yusuf baş başa ne konuştular? İlkay ile göz göze geldik bir an. Ben senin vereceğin ifadeyi peşinen imzalamaya ve kesilecek cezaya razıyım. Sadece Sevim teyzeyi öldürecek kadar yaşamak istiyorum. Biz onu nasıl görmedik ki? ''Yusuf intihar edecekmiş anne.'' dedi İlkay. ''Ne intiharı?'' ''Medya ablayı seviyormuş.'' Bunun annemi azıcık da olsa yumuşatacağını umuyorken ''Tüh rezil.'' dedi. ''Abim konuşmuş, vazgeçirememiş. Biz de Allah sizin cezanızı versin.'' Bizim ailede düşünürken yürümek ırsi demiştim değil mi? Odanın ortasında gidip gelmeye başladı. Birden durup ''Senin başının altından çıktı değil mi bu akıl?'' dedi bana. Sesimi çıkartmadım. ''Söyle, senin başının altından çıktı değil mi bu?'' Ama Mediha'ya söz vermiş, intihar etmeyecekmiş. Ya, lütfetmiş beyefendi. Yine odanın içinde turlamaya başladı. Burnundan soluyor. Şu hale bak, 18'ime girmeme 3-5 ay kaldı, annemden küçük bir çocuk gibi azar işitiyorum. Hatta kulağıma yapışıp beni bir güzel sopalamasından bile korkuyorum. Düştüğüm bu durumun sorumlusu sensin Yusuf. Bari bir işe yarasaydı. Mediha'yı Almancı'nın elinden kurtarsaydın da annem beni belediye binasının önünde 2 gün dölseydi. Hiç mi sizde kafa yok ha? Hiç mi kafa yok? Durdu. Sırayla bir kardeşimin bir benim gözlerimize bakıyor. Düğün arifesinde yapılacak iş mi bu? Anne biz... Sus! Anne deme bana aptal kız. İnsanların kulağına gitse alın kızınızı başınıza çalın demezler mi? Üzerimize atlayıp ikimiz de parçalayacağından korkarken yine yürümeye başladı. Öfkeden gözü dönmüş olmasa ona karşılık verir, İlkay'ı değilse bile beni böyle çocuk gibi azarlamasının yakışık almadığını söylerdim. Düğün bitene kadar o geri zekalı arkadaşına göz kulak olacaksın. Yusuf düğünden önce ölmeyi denerse ya da başka bir delilik yapmaya kalkarsa bacaklarımı kıracakmış. Direktiflerin ardından anlayıp anlamadığımı öğrenmek için öyle bir bağırdı ki yerimden sıçradım. Tamam dedim. Bahçeden araba sesi gelince annem cama koştu. Bakmadan da dizel motoru sesinden tanıyabiliyorum. Cemal Efendi Mercedes'iyle müstakbel karısını kuaföre götürmeye geldi. ''Çabuk kız sen de hazırlan.'' dedi annem İlkay'a. Bana da gidip Yusuf'a göz kulak olmamı emretti. İçeride yalnız kalınca yaralandığımı hissettim. Yeğenini yağlı kocaya kapılatabilmek uğruna öz annem çatır çatır harcıyor beni. Paranın gözü kör olsun. İşte bu yüzden zengin olmak istiyorum. Neydi bütün öfkesinin nedeni? Almancıların kulağına gelinlerinin düğünden 2 gün önce bir gençle parkta baş başa oturduğu giderse alışverişi bozarlarmış. Alın kızınızı başınıza çalın derlermiş. Düşündüğüm şey korkutuyor beni. Yapar mıyım yaparım. Hiç kimse benim karanlık yüzümü görmedi. Saçlarınızı boşuna yaptırıyorsunuz bayanlar ve boşuna kına yakıyorsunuz. Bu düğün olmayacak. Annemin emri doğrultusunda Yusuf'a göz kulak olmak için çıktım. Mercedes'in yanından geçerken bu lanet arabayı bir balyozla parçalamanın ne kadar zevk vereceğini düşündüm ve dayanamayıp bir tekme attım sağ ön tekerine. Kahrolası şeyin alarmı çalmaya başladı. Bir an ne yapacağımı şaşırdım. Kaçsam görürler, hepten rezil olurum. Şimdi annem beni arabanın başında yakalayacak ve dünürlerine yaranmak için saçımı başımı yolacak. Ayağım kırılsaydı da atmaz olsaydım şu tekmeyi. İşte bizim ekip. Annem, babam ve yengem kapıda. Cemal bile onlar kadar önemsememiş hadiseyi. Camdan bakıyor. Elimdeki kumandaya basınca arabanın feryadı son buldu. Galiba bir açıklama yapmam lazım. Geçerken kolum çarptı. Ah Zoe, dedi Cemal. Sanırım annem dışında herkes inandı. Kalıp onu da ikna etmek isterdim ama zamanım kısıtlı. Bir an önce gidip Yusuf'a göz kulak olmalıyım. Arabanın alarmından haberim yoktu. Amma kıymetliymiş malları. Allah bilir Türkiye'ye gelirken taktırmışlardır. Biz hiç Mercedes görmedik ya, çalarız sonra. Cami avlusundan geçtim yine. Yusufların zilini çaldım. Otomatiğe basılınca kapıyı ayağımla ittim ki oran buram yağlanmasın. Daire kapısını Nursen teyze açtı. Hoş geldin çocuğum. Oğlunun acısından habersiz gülümsüyor kadıncağız. Sağda salondan çekiç, solda Yusuf'un odasından gitar sesi geliyor. Müzik devam ederken çekiç sustu. Kim geldi? Benim Galip amca Cengiz. Hoş geldin. Bu evde herkes seviyor beni. Galip amcanın hatırını sormak için salonun kapısına gittim. İçeride durum pek parlak gözükmüyor. Halının üzerinde odun kıymıkları ve çiviler. Kanepenin saçı başı dağılmış. Nasılsın Galip amca? Fena değil. İyi iyi, kırıp döktü mü ondan iyisi yok, dedi Nursen teyze. Galip amca yanına çağırdı beni. Tut şunu, dedi vernikli bir tahtayı uzatarak. Kalemle işaretlenmiş yere sağındaki kutudan çıkarttığı menteşeyi yerleştirdi. Kadın yapı itibariyle erkekten zayıf bir yaratıktır. Tane tane söyledi bunu. Annemi ve babamı hatırlayıp, hayır öyle değildir Galip amca, demek geldi içimden. Bu menteşeyi de aynı benim gibi tut, kaydırmadan. Halının üzerindeki çivileri karıştırmaya başladı. Pek çok büyük insan bunu belirtmiştir. Mevlana'dan Nietzsche'ye kadar. Galip amca biraz sıyrık ama çok kültürlü bir adam. Mevlana'yı biliyorum. Gel ne olursan ol yine gel. Öteki adamı tanımıyorum. Bıraksana çocuğu, sana çıraklık etmeye mi geldi o? Annem beni sırtımda iki çuvalla görse neden üçüncüsünde yüklenmedim diye kızar. Nursen teyze oğlu olmadığım halde kıyamıyor bana. Kadın yanına gidiyorsan kırbacını unutma evlat. Ve babam benimle bir gün oturup sohbet etmemiştir. Rahat bırak çocuğu, rahat. Galip amca birden öyle sert baktı ki Nursen teyzeye ben bile korktum. Vernikli tahtayı kanepenin başına monte edene kadar yardım ettim ona. Beni oturtup eserini neşeyle test ettirdi. İstendiğinde kanepenin yanından çıkartılabilen gizli bir sehpa. Salondan çıkarken arkamdan evlenme demiyorum, dedi. Yusuf'un odasına girmeden önce banyoda sıcak su musluğunu açarak ve lambayı yakmadan ellerimi yıkadım. Beni görünce gitarını yanına bıraktı. Dün akşam yediği haltın mahcubiyeti var yüzünde. Kutlarım, dedim karşısındaki mindere otururken. Atlatmışsın intihar tehlikesini. Sesini çıkarmadı. Dün Sevim teyze cadısının bizi parkta gördüğünü ve annemin her şeyi öğrendiğini söyledim. Yeterince endişelenmedi çünkü annemin öfkeli halini tanımıyor. Böyle bir şeye kalkışmamalıydık. Beni suçluyor. Ortada bir suç olsaydı haklıydı. Oysa söz konusu olan bir beceriksizlik sadece. Baştan sona doğru bir hareketti ve ben kesinlikle yediğimiz haltın arkasındayım. Hadi bir şeyler çal, dedim. Sen müzikten hoşlanmazsın ki. Benim için değil, kendin için çalacaksın. Yeni planımı öğrenmeden önce biraz yatışman gerekli. Kim demiş, dedim. Gitarını kucağına aldı. Dokunan küt parmaklara hiç de yakışmayan tiz sesler çıkartıyor teller. Hüzünlü, hoş bir melodi. Hızlanıyor, yavaşlıyor, sonra tekrar hızlanıyor. Eminim kendisi bestelemiştir. Yusuf'a bakınca müziğin insanı yaşamdan kopartıp uyuşturan etkisini görüyorum. Kucağındaki gitarın telleriyle kıskıvrak bağlanmış olmasa aşkının elinden alınışına bu kadar duyarsız kalabilir miydi? Kafamı duvara yaslayıp gözlerimi kapattım. Tın tın beynime vuran sesler acaba beni de sersemletebilir mi? İşte o yüz belirmeye başlıyor hayalimde. Yemyeşil gözler, incecik kaşlar. Harika bir planım var Yusuf. Beni duymamış gibi devam ediyor çalmaya. Yusuf, dinle beni. Başarı olasılığı %100. Ayağa kalktım. Bu oda ne kadar küçük. İnsan bir baştan ötekine 3 adımda ulaşıyor. Dünkünün devamı. Annem dedi ki, annemin farkında olmadan bize yol gösterdiğini anlatıyorum. Almancıların dün akşamdan haberleri olsa kızı almaktan vazgeçerler. Gitarı kucağından indirmeden çalmaya ara veriyor Yusuf. Nasıl haberleri olacak dün akşamdan? İşte biz bunu sağlayacağız. Deliymişim gibi baktı bana. Sevim teyzeye söyleyelim onları da arasın, dedi ve çalmaya devam etti. Nankör herif. Sanki dava benim de onu zorla çekiyorum işin içine. Bu o kadar zor değil. İmzasız bir mektup bırakırız arabalarına. Tellere dokunan eli durdu ve gitarı kucağından indirdi. Ne mektubu? senle Medihan'ın parkta baş başa göründüğünü açık eden dedikoducu bir mektup. Olmaz abi. Kafasını iki yana sallayıp elleriyle garip hareketler yapıyor. Kesinlikle olmaz. Yapamayız bunu. 16. ayrımın sonu. Sayfa 247.